Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, bir köyün insanları toplansalar, yahu biz Müslümanız, köyümüzün camisi yok, bize yakışmaz deseler ve cami yapsalar, çok büyük harcamalarla camiyi donatsalar, büyük ve minareli bir camisi olsa köyün. Bu gösterge olarak güzel. Fakat kardeşlerim, kıyamet günü bir insan, bizim köyümüzde cami vardı diyerek cennete girebilecek mi? Ebu Cehil'in köyünde Kâbe vardı, değil cami. Girecek mi cennete? Elbette cevabımız bellidir. Cami ile değil, camide namaz kılmak ile cennete girilir. Bunun haricindekiler kendilerini aldatmış olurlar. Yani köyümüzde cami vardı sözü, köyün Müslümanlığını gösterir, gösterecekse kişileri göstermez. Aynı şekilde bir insanın kalbinde iman olmadığı sürece saçı, sakalı, tırnakları, kılık kıyafeti herhangi bir sahabiye benziyor olsa cennete girecek mi? Cevap çok kolay. O tipler vardı zamanında. Kur'an'ımız onlara münafıklar diyor. Ve kafirlerden daha beter cehennemin en derin yerine girecekler diyor. Demek ki iç donanımı iman ve ibadet olmadığı sürece insanın dış görüntüsü ona cennet sağlamıyor. Aziz kardeşlerim, içimizdeki bir acıyı paylaşmak için bu örnekleri verdim. Bugün Allah'a ne kadar hamd etsek azdır diyebiliriz. Bütün dünyada Müslümanlık işaretleri, camiler, minareler, büyük merkezler, isimler, ashab-ı kiram isimlerinden oluşan tesisler, dünya tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar çoğaldı. Allah'a hamdolsun. Bugün dünyanın her yerinde istisnasız en çok satılan, basılan kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Milyarlarca kere basılıyor. Elhamdülillah. Fakat kardeşlerim, biraz önceki örneklerde gördüğümüz gibi kıyamet günü herhangi bir insan Allah'ın huzuruna dikildiğinde bizim zamanımızda her yerde cami vardı diyemeyecektir. Sen her yerde camiye gider miydin sorulacaktır. Şeytan babamızla başlattığı kavgasını üzerimizden devam ettiriyor. Onu cennette ebedi kal, gitme buradan, ye bu meyveden diyerek kandırdı. Bizi de filanca Müslüman belediyeye başkan oldu. Köyün muhtarı namaz kılıyor. Bizim köyün camisini okuldan daha büyük hale getirdik. Muhteşem bir cami. 5 köy öteden görülüyor. Öyle bir cami yaptık. Edaları ile oyalıyor. Kardeşlerim, hatta ve hatta kendisi namaz kılamayan, kılmayan demiyorum, kılamayan diyorum. Bir anne, bir baba çocuğunun namaz kılması ile övünüyor. Bu buraya kadar doğru. Elbette övünecek. Elbette ona bundan bir ecir gelecek. Biiznillahü teala. Ama kendisinin namaz kılmayışının çocuğunun namaz kılması ile örtbas edileceğini zannediyor. Çünkü alıştık bu dünya hayatında torpile, o olmasa bunu verelim'e, bu ilaç yok eczanede muadili var onu verelim türü işlere alıştık. Bende yok, onda var, idare ediver. Birbirimize dediğimiz gibi meleklere de diyebileceğimizi zannediyoruz. Etki altındayız dünya hayatı açısından. Hayır. Vallahi billahi hayır. İçi boş, kabak, içi dolu bir kabak değildir. Müslümanın köyündeki cami değil, alnındaki secde etkisi onu cennete koyar. Ceketimizin rengine göre cennete girmeyeceğiz. Zaten ceketsiz, kefensiz, çırılçıplak yaratılacağız. Elbise yok ki orada. Acı, zor. Yutulamıyor. Doğru. Ama bu gerçeği bilmemiz gerekiyor. Ülkemizin, şehirlerimizin köşe bucak camilerle dolu olması Allah'ın bir nimeti. Hamd ederiz. Ama bu şehri kurtarıyor. Kurtaracaksa ülkeyi kurtarıyor. Beni kurtarmıyor. Yani bu neye benziyor? Bir insan düşününüz. Bir semt pazarına gidiyor. Bir bakıyor ki domatesler, sebzeler, salatalıklar, peynircide peynirler. Ya Allah! 50 seneyse insan bitmez. Ne kadar bol nimet var diyor. Ne kadar bol nimet var. Semt pazarını şöyle kuş bakışı seyretse insan, dünyada toprak yok, her şey nimet olmuş zanneder. Sen yemiyor olduktan sonra o nimet ne işe yarıyor? Sana yasak domates kardeşim. Sen yiyemiyorsun. Çok olsa ne olur, az olsa ne olur? Övünürsün sadece. Bizden ne kadar domates yetişiyor dersin. Sen açsın ama. Camilerin, medreselerin, imam hatip okullarının, hocaların, kitapların, mushafın sayısının çok olması, her baktığın yerde gözüne bir mushaf çarpması, senin pencerene dönüldüğünde ne kazandırıyor sana? Bir matbaacı Müslümanın haftada 100.000 Kur'an-ı Kerim bastığını düşünelim. Elbette bu güzel bir iş. Ama o okumadıktan sonra o mushaftan, başkasının karnını doyurup kendisi aç kalan lokantacıya benzer. Bunun için aziz kardeşlerim, acı da olsa, zor da olsa, yutkunması rahatsız ediyor da olsa, dış görüntülerden iç görüntüye geçme dönemimizin hemen hemen geç kalmaya başladığını kabul edelim. Ne zaman? Bugün değilse eğer. Biz tesisatta elektrik akımı olmadığı sürece hangi motoru çalıştırabiliriz? Müslümanlığımızın güzel görüntüleri bizim niyetlerimizle ve kalbimizdeki tefekkürümüz, düşünce tarzımız, İmanımızla işe yarayacak veya yaramayacak. Hakikat budur. Bu hakikat kendi kendimize öyle değil canım. Şu caminin güzelliğine bak. Aa, filan hafız ne kadar güzel Kur'an okuyor. Tamam. Şu bayan ne güzel tesettüre girmiş. Kendi kendimize. Elin yiyeceğiyle avunan aç, midesi ıslık çalan insana benzemiş oluruz. Allah hangi kuluna kıyamet günü söyle bakalım en iyi namazı kim kılıyordu diyecek? Hangi kuluna Allah senin akrabaların kaç kere salavat getirmişti, tesbih getirmişti diye soracak? Hayır. Sen ne yaptın diyecek. Kaç kere sallallahu aleyhi ve sellem derdin diyecek. Başkasının kaşığındaki yemek bizim midemize gitmez. Bunun için kardeşlerim, kalp sınavına tabi tutmalıyız kendimizi. Dış görüntülerimizle değil, kalbimizle, yani içimizdeki Müslümanlık anlayışı, ibadet heyecanı, hayatımızı Kur'an'la, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetiyle yönlendirme arzusunu ne kadar görüyoruz kendimizde, ama ne kadar görmeliydik. Biz herkesi güzel sözlerimizle kandırabiliriz. Aslında ben böyle istiyordum diyebiliriz. Melekleri nasıl kandıracağız? Bakma sen, bakma leş kokan üstüme, elime, ayağıma, kalbim mis gibi kokuyor. Hangi meleğe diyeceğiz? Melek belediye zabıtası mı? Kardeşlerim, ey la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen mümin kardeşlerim, kalplerimizin fabrika ayarlarını tekrar düzenleyelim. Biz mümin olmaya azmettik, karar verdik. Rabbim kabul buyurdu, biz iman ettik elhamdülillah. Fakat bu salgın dünya muhabbeti, bu dünyada kalacakmış gibi hissettiğimiz, hiç ölmeyecekmiş gibi kendimizi ayarladığımız yaşam tarzımız bizi Allah'tan koparıyor. İçimizi boşalttı. Bunun için yalanımız arttı. Bunun için hile edebilir olduk. Bunun için namaz ağır gelmeye başladı. Bunun için Kur'an ölüye okunur oldu. Bunun için çocuklarımızın diplomasını o çocuğun kendisinden daha değerli hale getirdik. Yeni bir ayar, yeni bir düzenleme şart oldu. Çok da geç kalındı. Zira yarını olup olmadığı belli olmayan bir dünyada yaşıyoruz. Biz istesek de istemesek de işimizi bitirecekler bir gün bu dünyada. Bu gafletimiz, bu dalgınlığımız asla ve kat'a lehimize değil. Dünyanın hepsi senin olsa, küçücük bir mikrop, bir virüs bitiriyor senin işini. Bitiriyor. Sen virüsü görene kadar virüs seni mezara koyuyor. Birbirimize ahireti hatırlatalım. Birbirimizin mezhebi, tarikatı, ekolü, vakfı, hocası, şeyhi, bunlarla uğraşacak yerde kendimizin Allah'a yakınlığı, peygambere yakınlığı aleyhissalatü vesselam, sünneti yaşama tarzı, ibadet yoğunluğu, zikir ve tefekkürdeki kalitesi üzerinde iş ve aş takibi yapalım. Başkasının sofrasına niye oturalım ki? Kardeşlerim, örnekler zikredeyim. Kalp donanımımız nasıldır? İçimiz, görüntümüz, röntgenimiz nasıl görünüyor? Bunu test edebileceğimiz başlıklar zikredeyim. Hepimizin kendine ait arızalı bölümleri çıkacaktır. Oturup onu düzeltmeye çalışalım. Gelip çatmadan ölüm veya ağır bir hastalık Yoksa ileride yaparımı herkes söylüyor. Ama kimse ileride yapamıyor. Bugün yapan yapacak. Bu dünya yarını olan bir diyar değil. Bugününün akşamı bile olacağı, sabahı olacağı belli değil. Dünyanın ömrü varsa da benimki garanti değil. Bunun için kardeşlerim, bir, ibadetlerde ne durumdayız? Namaz başta olmak üzere. Oruç, zekat, Kur'an okumak, kurban kesmek, anaya babaya hizmet etmek, ibadet çeşitleri bunlar. Hac etmek, zikir yapmak, bunlar da üç açıdan ne durumdayız? Yoksa ibadet zaten konuşmaya gerek yok. Ama ibadet, bu saydığımız şeyler varsa, sadaka veriyorsak mesela, bir, sürekli mi bu? İki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının yaptığı gibi mi? Kendi kendimize davul zurna def bir şey mi icat ettik? Sigarayı tüttürüp sevap kazandığımızı mı zannettik? Demek ki birincisi sürekli olacak. İkincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının yaptığı gibi olacak. Üçüncüsü ihlaslı olacak. İbadet dediğimiz şey de bu şart. Üç şey. Süreklilik, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına benzetmek ve ihlaslı olmak. İçimizde Allah korkusunun ve ibadet heyecanının ne kadar bulunduğu ve gerçekçi olduğunun işaretleri bunlardır. İlim konusunu mesela ele alalım. Allah için mi ilim öğreniyoruz? Yoksa para kazanmak, yoksa şöhret olmak, yoksa birileriyle tartışmak, beni sevmeyenleri perişan etmek gibi maksatlarla mı kitap okuyoruz? Nefsimi düzeltmek, tövbe etmek, daha kaliteli namaz kılmak, daha ihlaslı bir mümin olmak hedef olabilir. Ne bileyim, herkes oku dedi, ben de okuyorum işte. Hem kalın bir kitapmış bu, bunu bitireyim gibi uçuk, faydasız bir maksatla okumak olabilir. İlimde ikinci bir başlık bu. Ne durumdayız? Ona bir bakalım. Üçüncü bir test konusu. Hoca arkadaşlarım, akademisyen abilerimiz ve hepimiz için geçerli. Allah'a davet, yani hocalık dediğimiz şeyi ne için yapıyoruz biz? Vakfımıza, tarikatımıza, grubumuza mı adam topluyoruz, Allah'a mı topluyoruz? Ben şu genç namaz kılsın da kimlerden olursa olsun diyebiliyor muyum hoca olarak? Kalbimizin görüntüsü bu işte. Sen istersen bütün 104 kitabı ezber bil. İmam-ı Azam'ı 5'e katlayacak bilgin olsun istersen. Hiç önemli değil. Allah katında değerli var mı bunların? Kıyamet günü bir işe yarayacak mı? Allah'a mı çağırıyorsun? Senin büyüğüne mi çağırıyorsun? Bir hoca efendi mahallesinde iki kişi namaz kılsın da ne gruba takılırsa takılsın, ne anlayışta olursa olsun diyebiliyorsa o İslam için çalışıyor. İnsanların cennete girmesi için çalışıyor. Allah onun sözüne bereket verir. Kalıcılık verir. Ama yok yok bu kapıya geleceksin ki diyorsa, öbür mümini de hurda defolu işler yapıyor görüyorsa, ortada içi boş bir hocalık, içi doldurulamamış bir hizmet anlayışı var demektir. Test edebiliriz. Bir dördüncü noktayı mesela, müminle tartışmayı, cedelleşmeyi, kavga etmeyi, Allah'ın hatırı için, dinimizin yücelmesi için, ümmet zayıflamasın diye ne kadar erteleyebiliyorsun? Gayet açık bir soru bu. Zararı yok. Ben mağlup kabul edileyim. Zararı yok. Beni mağlup ettin kabul et, tartışmayalım. Çünkü her tartışma şeytanın tarlasına dikilmiş bir fidandır. İki mümin hangi meseleyi tartışıyor olursa olsunlar, şeytanın ağacını sularlar. İnsan Allah'tan biraz korkuyorsa, biraz çok değil, Müslüman Müslümanla tartışınca, onun tarikatı iyi değil, bunun grubu batıl, bu şucusu, bu cucusu diye itiyorsa, onun hocası sapık zaten deyip onu tepeliyorsa, biraz Allah'tan korkan biri bunun İslamiyet'e bir katkısı olmayacağını bilmez mi? Bilmez mi? Bilir. Ama adeta, elbette böyle düşünmeden, adeta İslamiyet'e zarar gelecekse gelsin de bize gelmesin mantığıyla bunu yapar. Yaptırır şeytan. Onun için benim kalbim çok güçlü. 200 defa la ilahe illallah dedim bugün demeye aldanma sen. Kalbin güçlü ise Müslümanların birbirleriyle tartışmaları, cedelleşmeleri senin o kalbine cız ettiriyor mu? Ettiriyorsa niye tartışıyorsun? Niye hocana, sana konuşma yapana, hoca efendi bize namazı anlat, kabirde ne yapacağız onu anlat, sırattaki nasıl geçeceğiz onu anlat, onun bunun sözlerini boş ver ya, Allah belalarını verir onların yanlış oldaysalar desene. Hayır, şeytan tarlasının sulanmasından hoşlanıyor. Onun için Müslümanlar birbirleriyle uğraşırken ya Allah, Ebu Cehil'in kafasını koparmış gibi mutlu hissediyorlar kendilerini. Çünkü şeytan bu mutluluğu hissettiriyor. Bütün tartışmalar olduğu gibi beladır. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh ne diyor? Tartışma dediğin beladır diyor. Ya ashab-ı kiram birbiriyle tartıştı da biz ondan hayır görmedik. O kadar edepleriyle, nezaketleriyle tartıştıkları halde. Biz tartışarak dinimize nasıl hizmet ederiz? Demek ki gizli arzumuz dinimizi yüceltmek değil. Bizim gizli arzumuz kendimizi sıyrıtmaktır. Yukarı çıkarmaktır. Bu dördüncü noktayı da tespit ediyoruz. Yani içimiz iyi, bizim köyde cami var ve ben de namaz kılıyorum zaten diyebiliyor muyuz? Onu ispat etmeye çalışıyorum. Ve kardeşlerim, şehvetlere karşı ne durumdayız? Kendimizi test edebiliriz. Para şehveti, cinsellik şehveti, makam şehveti, koltuk şehveti, bağ, bahçe, yeşillik görme şehveti vesaire. Herkesin takıldığı, takındığı bir sıkıntısı var. Ne kadar bu şehvetlerin etkisinde bir Müslümanlık yaşıyorum, ne kadar da şehvetler nükleer bir silah gibi içimi oysa dahi Allah'ın dininden ve şeriatından taviz vermeden ben hayatımı sürdürüyorum. İçimizdeki görüntü bu. Bunu birbirimize çok yağlı ballı anlatabiliriz. Ya meleklere? Meleklere ne anlatacağız biz? Melekler bize soracağı mı var yoksa bak bu kağıtta ne tutanaklar var diyecek. Elbette o tuttukları tutanakları bize gösterecekler. Siz benim dilimi bilmiyordunuz mı diyeceğiz onlara biz? Siz Türkçe anlamazdınız onun için bunları yanlış tutmuşsunuz mu diyeceğiz? Ne diyeceğiz meleklere biz? O günü düşünmek gerekmiyor mu kardeşlerim? Ey Allah'ın kulları! Hepimiz o günü düşünmemiz gerekmiyor mu? Derdimiz ahiret değil miydi bizim? Bugüne kadar mı yanlış yaptık yoksa? Ve bir test daha kardeşlerim. Babamız Adem aleyhisselam cennette Allah'ın nimetleriyle yüzerken adeta iblis ona fitne getirdi. Adem, buradan çıkmak istemiyorsan şu ağaçtan yiyeceksin dedi. Babamız kandı ona. O gün bugün, kaç bin sene önceydi onu Allah biliyor. Bugün Hala iblis o fitnenin farklı türevlerini her gün karşımıza çıkarıyor. Sanki sen eşinin hakkını %100 verdin. Her şey bitti. Dünyada merhametin simgesi oldun. Kalkıp aklına getiriyor ki niye Kur'an'da bu sure ondan önce gelmiş? Sana ne? Niye filanca zengin, zalim, parası çok, bu gariban namaz kılıyor, bunun parası yok? Sana ne? Sana ne? Mülkün sahibi var. Niye İmam-ı Azam filanca alimin aksini söyledi? Sana ne? Bana ne? Ben cennete girmek isterim. Gerisine ne karışırım? Ben İmam-ı Azam'ı 1200 sene önce ölmüş birisini mezardan kaldırıp hesap mı soracağım? Derdimiz bizim muhasebecilik, mali müşavirlik midir? İşte benim bunlarla meşgul olmam içimdeki boşluğu gösteriyor. Kalbimdeki sıkıntıyı gösteriyor. Bu kalp sınav geçiremiyor demek ki. Alnını secdeye düşürecek yerde başkasının alnındaki lekeye bakıyorsun sen. Kardeşlerim, önünde mezar çukuru bekleyen hiç kimse böyle işlerle uğraşmamalıdır. Mezar önümüzde bekliyor bizim. Ölülerin çocuklarıyız ya. Dedelerimiz en azından dünyada yok. Dedelerimizin babaları yok. Yok. Bir kişi çıkıp bu dünyada ölüm yok artık diyemedi. Müslümanı kafiri herkes ölüm var diyor. E biz ölümden sonra da bir hesap defter açılacak diyoruz. Niye? Herkesten daha fazla biz bu işe özen göstermeyelim ki. Fitnelere karşı ne kadar kale gibi bir kalp taşıyoruz. Yoksa birisi bir dedikodu çıkarmaya görsün. Yani birisi dese ki Kur'an'da 200 sure varmış da işte 60 tanesini Emeviler çalmış, dosyayı gizlemişler dese ona da inanacağız neredeyse. Neredeyse ona da inanacağız. Fitneye açık ağız, fitneye açık kulak, fitneye açık göz beladır. Bu da kalpteki boşluktan kaynaklanıyor kardeşlerim. Ve bir başka kalp testi. Helal rızkın, çoluk çocuğun, güzel bir evin var. Geçiniyorsun. Elhamdülillah. İlla niye devletin koltuğunda gözün olsun senin? Sen olmasan dünya mı yıkılacak? Yalvardılar mı sana? Ne olursun gel devleti kurtar diye. İçimizdeki kendimiz için, çocuklarımız için illa bir devlet koltuğu bir yerden olsun. Önce bir devlet dairesinde kapıcı kapıcı böyle kapıcının yanındaki kapıcı olsun hem de. Hiç zarar yok. Kapıcıların şefi de değil. Hani en dip kapıcı olsun. 5 sene sonra niye müdür olmasın? 10 sene sonra zaten o en üstteki adam olmalı. Bu hırs yüreklerimizi Allah ve cennet hasretinin doldurmadığını gösteriyor. Dolu olsaydı, bütün dünya olduğu gibi tırnaklayarak üstümüze gelseydi, tenezzül etmeyecektik ona. Ali radıyallahu anh ne diyor? Ne dedi? Ey dünya, seni 3 talakla boşadım, uzak dur benden dedi. Ve öyle de yaptı. Yani bunu söylemesi kolay da, öyle sol ayağınla tekmeleyip dünyayı atmak çok zor. Allah sevgisi, cennet hasreti, sallallahu aleyhi ve sellem ile cennette buluşma umudu. Basit bir şey mi ya? Bu duyguların bulunduğu kalbe hangi koltuk girebilir? Hangi memurluk gelip bunu işgal edebilir? Kardeşlerim, bir noktayı daha kalp testi açısından ölçebiliriz. Soyumuz ve coğrafyamız, yani ırkımız, dinimizle ölçüldüğünde ne durumda? İçimizde iki his var. Irkımızı seviyoruz, suç değil bu. Ve dinimizi seviyoruz. Biri yüzde kaç ağırlıkta, öbürü yüzde kaç ağırlıkta? Elbette din %99.9. Lafla. Irkın için gösterdiğin hassasiyetlerle, dinin için gösterdiğin hassasiyetleri ölçerek bu soruya cevap vereceğiz. Demek ki kardeşlerim, kalplerimizde ciddi sorunlar var. Biz cami yaptık göğe de, camide namaz kılan yok. Hepimiz şalvarlar giydik, cübbeler giydik, sakallar bıraktık. İç arızalarımız nefes aldırtmıyor bize. Cahilliğimizden, çevremizi kuşatan fitnelerden, günahların etkisinde kaldığımız için bir bereketsiz hayat yaşamaktan, zihnimizde oluşan ama bir türlü dillendiremediğimiz şüphelerimizden, gafletimizden, zevklerimize düşkün olmamızdan, kötü arkadaşlardan ve haram rızık yiyor olmamızdan, göz kirliliğine maruz kalmamızdan, gıybetti vesaireydi, bütün bu hastalıkların toplamından bir sorun çıktı. Nedir o sorun? Biz dünyayı cennet gibi zannedip burada ebedi kalacağımız hayaliyle yaşıyoruz. Bunu söylemiyoruz böyle. Kimse böyle söylemiyor. Zaten bunu söyleyenin aklından şüphe edilir. Ama ne yazık ki önümüzdeki gerçek budur. Çevremiz münafık insanlarla dolu, onlardan etkileniyoruz. Riyakarlık bir meslek haline geldi, ondan etkileniyoruz. Ve kimseyi iyi insan kabul etmiyoruz. Kendimizi sadece iyi kabul. Herkese karşı suizanlımız var. Herkese karşı. Siyasetçiye itimat etmiyoruz. Din alimine itimat etmiyoruz. Tüccar zaten aldatıyor. Kim iyi peki? Zat-ı alilere. Beyefendi çok iyi. Aynaya bakıyoruz, bizden iyi görmüyoruz. Bu kendimizi putlaştırma sonucumuzu beraberinde getirdi. Gizli bir kin oluştu içimizde. Çocuklarımızı da böyle büyütüyoruz. Çocuklarımız da bizi görüyorlar. İnsanlığa karşı kindar, Müslüman beğenmez, neredeyse ashab-ı kiramı da beğenmez, vesveseli, kalbi katılaşmış bir nesil çıktı piyasaya bu sefer. Bu katı kalpli, merhametsiz. Allah bu ihtilafa, bu farklı düşünmeye ashab-ı kiram dahil olmak üzere izin veriyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyin. Başkasına şirk koşmayın. Yalnız benim için namaz kılın, benim için kurban kesin. Öbür tartışmalarınız, öbür farklı düşünceleriniz önemli değil, Allah buyuruyor. Çünkü kabirde soracağı şeyler arasında hangi gruptandın sen? Böyle bir soru yok. Ashab-ı kiramın hiçbirisinin bilmediği, duymadığı yeni felsefeler çıkmış. Teoriler çıkmış. Onların üzerinden insanlar iyi ve kötü diyorsun. Ya ashab-ı kirama göre böyle bir iyilik, kötülük ölçüsü var mıydı? Onlardan iyi mi Müslüman olacaksın? Ömer gibi bir insan, kim bilir şu anda belki de milyonlarca Müslümanın hidayeti onun başlattığı bir akımla oldu. Hepsinin sevabı ona yazılıyor. Buna rağmen ben ne yapacağım kıyamet günü? Ben kıyamet günü ne yapacağım diye ağlayarak gitti bu dünyadan. Sen kimsin? Neyine güveniyorsun da cenneti garanti biliyorsun? Demek ki bir gaflet var, bir dalgınlık var. Dolayısıyla bu kardeşlerim, bu akımlar, bu sıkıntılar bizi ciddi bir şekilde grupçuluğa sevk etti. Ama bu grubumuz belki bir vatan grubu, yani bu toprakların adamı gibi görülüyorsa da öyle değil aslında. Kendi kendimize tapınıyoruz. Ailemize tapınıyoruz. Paramıza tapınıyoruz. İşimize tapınıyoruz. Ve her bağlandığımız şey bizi Allah'tan koparıyor. Müslümanın aleyhine, Müslümanlar arasında yeni bir grup gibi oluşacak hiçbir çalışmada hayır yok yahu. Dernek ise de hayır yok. Vakıf ise de hayır yok, tarikat ise de hayır yok, mezhep ise de hayır yok. Bunu özellikle söylüyorum. Yani elhamdülillah, Allah ona rahmet etsin, Ebu Hanife'nin talebelerinin talebelerinin talebelerinin talebelerinin 30-35. Talebesiyiz biz. Yani eğer Allah intisabımızı kabul ederse oraya. 35. 36. talebesinin talebesinin talebesinin talebesinin talebesi bizleri okuttu. Elhamdülillah. Tabii Rabbim yani tamam seni de o silsileye koyduk diyorsa, yoksa kendimiz bağırıp kendimiz dinliyoruz olur. Ama hiçbir Müslüman Hanefi var, yok gerisi diyemez. O zaman sen İslamiyet kelimesini silmiş, onun yerine Hanefilik kelimesini koymuş olursun. Bu neye benzer? Senin okulundan alınan ilkokul diplomalarını kabul ediyorsun. Aynı devletin, aynı şehirdeki öbür okulunun diploması geçerli değil diyorsun. Kim dedi sana bunu? Bu bir ırkçılıktır. Din ırkçılığıdır. Bu bir bataklıktır. Yahudiye, zalıma, dinsiz Mao'cuya gerek yok. Din bu anlayışın elinde batar gider zaten. Maazallah. Maazallah. Dinimizi bile bile kendimiz bitirmiş oluruz. Ben Hanefiyim. Elhamdülillah. Çok da bununla haz duyuyorum. Ama İmam Şafii'yi görsem, onun talebelerini görsem, ayaklarına kapanırdım. Allah bana İmam Malik'i bir kere gösterseydi bu dünyada başka bir şey istemezdim. Şöyle elini öpmek değil, elini öpenleri görebilsem düşünürdüm. Ahmet bin Hanbel'le bir saat, velev ki onun girdiği zindanda olsun yaşamak, benim için dünyalara değişilmez bir şeydi ya. Onu kıyamet günü şefaat umudum sayardım. Mezhebimiz böyle var bizim. Tarikatımız da böyle olmalı. Bunun ötesinde. Yani Allah denecekse onu bizim ocakta söylersin. Öbürlerinin Allah dediğine inanma sen. Böyle demiyor kimse tabii ama iki saat oturdun mu tefekkür ederek bundan daha beter söylediğini anlıyorsun. Bu dinimize zarar, dindarlığımıza zarar. Kendi yolumuzu kesiyoruz biz. Bindiğimiz dalı kesiyoruz. Çünkü Allah bizi cemaat olarak bir arada görmek istiyor. Bu bir aradalığımızı parçalıyor bu. Dolayısıyla bereketsiz namazlar kılıyoruz. Camilerimiz kalbimizi doldurmuyor. Kalplerimiz sorunlu demek. Allah'ı, peygamberini, Kur'an'ını, şeriatını ebedi bir sevgiyle, hiçbir şeyle ölçülemeyecek şekilde seveceğiz. Bu konuda İhlaslı olacağız. Riyakar ve iki yüzlü olmayacağız. Ve %100 Allah ne buyurdu? Peygamberi ne anlattı? Ashab-ı kiram nasıl uyguladı? Ebu Hanifeler bunu nasıl pratik yaptılar? Bu dört şey üzerinden Müslümanlık yaşayacağız. Çokça Allah'ı zikredeceğiz. Ve kendi kendimize muhasebe yapacağız. Öyle aynı kafadan beş arkadaş bir araya geldi. Hepimiz birbirimize tam puan veriyoruz. Kendi kendimizi kandırıyoruz. Ne kadar Riyazu Salihin okudun? Ne kadar İlmuhal okudun? Ne kadar ayda bir kere de olsa teheccüd namazına kalkıp orada teheccüdde Rabbinle baş başa kalmanın huzurunu yaşıyorsun? Ne kadar dua ehlisin? Hususi dua seansların oluyor mu? Göz kirliliğinin bütün evreni kuşattığı bir zamanda göz temizliğine dikkat ediyor muyuz? Bunların hepsinden gerçek bir Müslümanlığı neresindeyiz? Köyümüzde cami var, biz o camide namaz kılıyor muyuz? Yoksa köyümüzde cami var, mezarlıklar hep kıbleye doğru ama bizim namazla ilgimiz yok. Örneğinde özetlenmiş çelişkiyi mi yaşıyoruz? Kardeşlerim, mümin kardeşlerim, hepimiz La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah dedik. Elhamdülillah, Rabbim nasip etti. Hepimiz kabre gireceğiz. Hepimiz istisnasız Rabbimizin huzuruna dikileceğiz. Ben bu yolculuk sürecimizde İşimize yarayacak şeyleri söylemeye çalıştım. Kendime elbette. Sözümü dinleyen kardeşlerime. Başka şeyler de söyleyebilirdim. Ne kadar güzel. Bak bu camiler. Emeviler zamanında bile yoktu. Ne güzel diyebilirdim. Bana ne faydası olurdu? Dinleyenlerime ne faydası olurdu? çam sakızı çiğneyip durmuş olurduk. Birinin güzel işi beni doyurmuyor. Kimsenin sofrasındaki yemek benim mideme inmiyor. Benim kalbim Rabbimle ne kadar buluşuyor? Onu ne kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hasretiyle yaşıyor? Onu ne kadar ben ihlaslıyım? Onu ne kadar kalıcıyım? Onu ne kadar örneğim ashab-ı kiramdır? Onu konuşalım istiyorum. Rabbim hepimize kolay etsin. Bu mantıkla yaşamayı, kalp sınavını atlatıp, başarıyla geçip, çoluk çocuğumuza da bu güzel örneği göstermeyi Allah hepimize nasip etsin, kolay etsin diye dua ediyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.